Merhabalar, Filoda programıyla huzurlarınızdayız. Ben Anıl Halis Akar.
Ben Cem Gezgör.
Tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Büroda istişare bölümümüzle karşınızdayız bu hafta. Konuğumuz çok kıymetli dostumuz, büroda dinleyicilerinin tanıdığı bir isim. Daha önceki programlarımızda da, Spotify programımızdan önceki
radyo programlarımızda da
konuk olarak ağırladığımız dostumuz Mimar Deniz Özcan. Deniz hoş geldin. Hoş
geldin. Arkadaşlar merhaba, hoş bulduk.
Nasılsın?
Gayet iyi, çok da keyifli. Aslında hiç de uzun zaman geçmiş gibi hissetmiyorum. Daha önce de katıldığım programlarda ya da sizi sürekli takip ettiğim için aslında araya da mesafe girmiş gibi hissetmiyorum şu anda. Kaldığı yerden devam.
Deniz bir odanın sıkı takipçilerinden aynı zamanda. Her program sonrası da eleştirilerini ve övgülerini bize sıklıkla dile getiren bir isim.
Ve aynı zamanda programımızda da en çok dinlenen isimler arasında yer alıyorsun Deniz. Bunu süper. Da buradan söyleyelim. Bugün taze istatistikleri gözden geçirdik sevgili Anıl'la birlikte. Ve aynı zamanda artık yani kullandığımız o platform sayesinde de dinleyicilerin yaş grubu, hangi şarkıları dinliyorlar, özellikle Spotify'dan bize gelen veriler. Hangi şarkıları dinleyen kişiler seni dinlemiş. Hani en çok konuştuğumuz bölümde, seni bundan önce konuk aldığımız bölümde yayının hangi bölümü daha çok paylaşılmış, böyle bayağı grafikler halinde artık erişebiliyoruz. Orada da şey dikkatimizi çekti. Anıl'la da zaten hani bu bürodayı ortaya çıkartırken ki amacımız da oydu. Yani büroda biz ne konuşuyorsak bunu aynı şekilde dinleyicilere aktarmak da aslında. Yani buranın gündemi neyse o şekilde. Hani burada
hatta büroda
kalmasın.
Bile değil, kendi aramızda konuştuğumuz bütün muhabbetler.
Evet, yani onu bir mekan olarak, yani. Mekan olarak ifade ettik. Biz sokakta, dışarıda, parkta, evde, bahçede, ofiste konuştuğumuz konuların bir toparlayıcısı oldu büroda.
Evet. Ve ondan devam edeyim. En çok şey dinlenmiş. Mesela bir müteahhit işte Trabzonlu ve sizden 61 tane daire istiyor. Halbuki emsal hesabına ya da şeye göre uymuyor. Öyle bir daire yapısı çıkmıyor. Ama neden 61 değil diye. Mesela öyle bir toplantıda yaşadığım bir olayı anlatmıştım bizlere. En çok mesela yayında orası dinlenmiş. Ve bundan önceki konuk aldığımız sevgili konuklarımızda da konuk olan meslektaşlarımıza diyeyim. En çok yine meslek hikayeleri, onların tecrübelerini anlattığı bölümlerin daha çok dinlendiğini gözlemledik. O yüzden yeniden seni konuk olarak dedik ki artık hani bu meslek hikayeleri, tecrübelerin yine o minvalde devam edelim. Çünkü talep o yönde artık. Hani onu bir şekilde anladık.
Bir de bu işin dokusunun bir tanesi samimiyet yani.
Evet.
Genellikle aldığımız veriler de onu gösteriyor. İşte program sayısındaki kıymetli konuklarımızın dinlenme sayılarına da baktığımızda bu içtenlikle yapılan sohbetler olumlu geri dönüşler veriyor bize karşılığında. Bizim de defalarca amacımız, bu bir odanın hikayesi buydu. Bu geri dönüşleri almak da bizleri mutlu ediyor açıkçası. Bu 61 hikayesinden yola çıkacak olursak, hani Trabzon'da bu sene şampiyon oldu.
Tebrik
böyle
edelim.
Devam ediyor mu sevgili Deniz?
Böyle talepler gelmeye şöyle devam etmiyor. Bu taleplerin gerçekleşebileceği aslında projeleri yapan bir mimari ofiste çalışmıyorum. 2013 yıllarına denk geliyordu bu anımın vesile olduğu çalıştığım ofis. O yüzden artık yaşamıyorum ama tabii ki buna benzer. Aslında sizin romantik ve idealist duygularla tasarladığınız şeyleri, zorlayacak şeyleri yine yaşayabiliyoruz. Ama buna benzer müteahhit diyaloglarım bu süreçte yok.
Başka hikayeler bekliyoruz o zaman senden.
Tabii ki aklıma geldikçe tabii ki.
Peki bu sefer şeyden başlayalım. Hani zaten bundan önce bize konuk olduğunda mimarlık geçmişinden biraz bahsetmiştir ama mesleğe olan ilk ilgin nasıl başlamıştı?
Aslında bu konuda çok şanslıyım galiba. Çünkü ben ortaokul sıralarında mimar olmayı düşünmüştüm. İlk başta iç mimarlığı düşünüp bir 6 ay boyunca teknik çizim dersi almıştım. Ki
üniversiteden
hani
önce olduğunu onu hepimiz biliyoruz Deniz.
Evet.
Dinleyicilerimizle de paylaşalım. Biz Deniz, Cem'le birlikte üniversiteden arkadaşız.
Biz 2007'den bu yana.
Evet. 2007'de
uzun bir süredir.
Aynı sınıflarda, aynı sıralarda yan yana dirsek çürüttük. Deniz de bu bahsettiği olayı ilk geldiğinde bize sonradan paylaşmıştı ki Deniz, çünkü ilk eskizlerin ne olduğunu anlatmaya çalıştığında hocalarımız bize, bizler böyle daha doğrusu kişisel anlamda söyleyeyim, ben böyle afallarken Deniz hemen ortaya girip böyle bir eskizle öyle hemen 2-3 tane bir düşüncelerini, hayal güçlerini böyle kağıda dökmüştü. Ya diyordum bu arkadaş nasıl böyle şey, bir Allah vergisi yeteneği var. Tabii Deniz bizden daha çok hazırlıklı gelmiş mesleğe. Ve bu 6 aylık süreci de çok iyi değerlendirip o kurs maceranla birlikte pekiştirmiş.
Evet, ortaokul sıralarındaydı aslında, çok erken ama.
Bizden bir adam öne başladı eskiz konusunda.
Bir Güzel Sanatlar Lisesi'nin resim bölümüne girip oradan da sonra üniversite yıllarında tekrar bir resim yeteneğiyle, yetenek sınavıyla, özellikle hani Mimar Sinan üzerinden olmasını hayal ediyordum o sıralarda. İç mimar olmayı planlıyordum. Ardından bu sınava girdim lise girişinde. 500 kişilik bir girişi vardı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda. 24 kişi alıyorlardı. Ve ben her aşamasına girdim o sınavın. Ancak hani çevreme de baktığımda ekstra bir yeteneğim yoktu. Yani böyle çok realistik çizimler çıkartamıyordum ama daha iyi çizebildiğimi de görmüştüm kimilerinden. Acaba olur mu derken sınav sonuçları açıklandı ve kazanamadığımı öğrendim. Ama sınav sonuçlarından bir hafta sonra Radikal gazetesi, hatırlarsınız. Hı hı. Radikal'de bir manşet. Sınavda usulsüzlük, veliler ayaklandı işte falan gibi yorumlar, ondan sonra manşetler. Haliyle yani bu yetenek sınavlarının torpil işleme konusu biraz beni ürkütmüştü açıkçası. Yani bu üniversitede başıma gelirse çok ekstra bir yetenek olmadıkça harcanır mıyım korkusuyla. Bir şüpheye düşmüştüm. Ardından o dönemde benim babam ODTÜ elektrik elektronik mezunuydu. Hı hı. Ama hiç işini yapmadı. Hep yönetim danışmanlığı yaptı. Ve çok vizyon sahibi biriydi. Çok okurdu, çok incelerdi. Bir sürü kurumsal firmaya da yönetim anlamında eğitimler verdiği için onun deneyimlerinden faydalanmıştım o dönemde. Bir oturmamızda bana demişti ki, yani iç mimarlık düşünüyorsun oğlum da yani hani bak mimarlık diye bir şey var, ölçeği budur, şunları yapar, bunları yapar diye. Benim böyle bir zihnim o zaman açılmaya başlamıştı. Hı-hı. Haliyle o noktadan sonra artık ben mimar olacağım demeye başlamıştım. Ve zaten lise 1'den itibaren önce sayısalı tercih ederek, sonra da bütün hazırlıklarımı o şekilde yaparak ilk 2006 yılında denedim, olmadı. Bir daha mimarlık düşündüğüm için bir sene daha hazırlandım. 2007 yılında sizinle beraber Haliç Üniversitesi'ne girmiş oldum.
Bu şeyde o zaman, o konu oradan açılmışken oradan devam edelim. Bu geçtiğimiz mimarlık tartışmalarında da vardı. Mimarlık mesleğine giriş için yetenek sınavı mı, yoksa ÖSS'de işte fen matematik çözüp girmek mi? Yani o kişinin kapasitesini biz nereden anlayacağız? Yani dediğin gibi mesela yetenek sınavıyla alınca bu sefer orada kayırmalar olabiliyor, usulsüzlükler olabiliyor. İsimleri önceden belli olmuş kişiler rahatlıkla girebiliyor çünkü belli bir sınava tabi tutulmadığı için. Ama normal tek başına sınavla giren kişilerde de bu sefer ona, o mesleğe yeteneği var mı onu seçemiyorsun aslında. Yani tamam, sayısal sözel puanlarda atıyorum başarılı oldun. Ama o senin mimarlıkla ilgili kabiliyetini herhangi bir gösteren bir ibare yok mesela ÖSS sınavında.
Ama şöyle, şimdiki yeteneklerin sınav sisteminin belirleyici noktasında değişmesi gerekiyor o zaman baktığında. Çünkü daha önceki yetenek sınavları genellikle çizimler üzerinden gerçekleşiyordu ama şu an baktığımızda mimarlık sadece çok iyi çizim yapmak anlamına gelmiyor.
Evet. Hatta çoğu genç nesilde de baktığımızda, yani genç çalışma arkadaşlarımıza da baktığımızda diyorlar ki biz niye elle çizelim ki, niye T cetveli alalım? Ya da en son önde gelen mimarlardan birisi de söyledi, unuttum yani, piyasada çok tanınan bir isimdi. Şey dedi, hocalar dedi tamamen kırtasiyeler kazansın diye ilk iki yıl cetveller, boyama kalemleri hepsini aldırtıyor falan diye bayağı böyle net bir söylem vardı. Hani bayağı tepeden bakıp hani bu tamamen artık piyasa kazansın diye herhalde bu çocuklara bu kadar kalem aldırtılıyor, şöller kağıtlar getirtiliyor, işte boyama kalemleridir, bilmem nesidir, odur budur. Niye bu kadar masrafa gerek var? Artık biz bu çocukları sıfırdan, zaten 4 yıl limitli bir öğrenim süresi yurt dışı ile kıyasladığında, biz neden bunlara direkt bilgisayar programlarıyla ufkunu açmıyoruz diye mesela öyle bir savda vardı.
Ben bu konuda, ya bunun gibi aslında birçok konuda ya da sosyolojik konularda tek bir doğrunun olmayacağını düşünüyorum. Aslında neden her ikisi de olmasın? Sayısal özelliklerini, analitik düşüncesini test et, ÖSS ile al öğrencini. Ama girdiğinde de bir yetenek sınavı yap, bir belirle, ona göre eğitim vermeye çalış. Çünkü çizim yapamayan biri mimarlık okuyamaz diye bir şey yok. Anıl'a katılıyorum. Hı hı. Zaten sizin de söylediğiniz gibi ihtiyaçlar, işte bütün o süre gelen çalışmalar ekstra çizim yeteneği isteyen şeyler değil. Hı hı. Artık o kadar dijitalleştiğimiz yerde de bunlar çok önemsenmeyebiliyor ama bunun aslında kişinin kendini doğumundan ölümüne kadar nasıl geliştirdiği, hayatını nasıl zenginleştirdiğiyle alakalı paralellik taşıdığını düşünüyorum. Ben mesela çok hobilerim, yani bu ortaokul sıralarında iç mimar olmayı düşündüğümde bunlar dur ya ben iç mimar olayım dediğim bir şey değildi. Ben Legolarla harmanlıydım. Böyle sürekli oyun oynardım Legoyla. Güzel bir mekana gittiğim zaman annemin elinden tutup yürüdüğüm dönemde bile güzel bir ışık, güzel bir tablo, güzel bir salon, güzel bir ev beni çok mutlu ederdi. Haliyle bunlar çok içinde yaşadığım duygusal şeyler. Öyle olunca otomatik zaten elini kağıt böyle kalemle götürdüğün zaman karaladığında o duygularla bir şey yaptığın için daha farklı şeyler çıkabiliyor. Ama İlla yetenek de olması gerekmiyor tabii.
Farkındalık varmış yani bakarken evet. Görmek de.
Hatırlayın ya. Okulun ilk günlerinde hocalar sorardı mimarlığı arkadaşlar nasıl seçtiniz, ne yaptınız? Diyorlardı ki kim arkadaşlar? Rehberlik hocam yazdı ben de geldim falan.
Yani 16. Şimdi hani 16. tercihim diye tamam, mi vardı?
Hem o duyguyla hani çizse ne olur çizmese ne olur noktası oluyor. Aslında her ikisi de birbirini besleyen şeyler. Tek bir doğrusu yok.
Ama mesela
yani öyle düşünüyorum.
Okul hayatında mesela öyle girip sonradan iş hayatında müthiş başarılara ulaşan arkadaşlarımız da var. Okul hayatında bakın, böyle kıskanılan herkesin aa ne kadar yüksek notları var filan dediği kişi belki şu an mimarlık yapmıyor. Yani herkesin başarılı olduğu ayrı bölüm var. Yani bize hep sonuçta okulda başarılı ol, derslerinde başarılı ol. Bilmem ne ol ama ne bir ekonomi dersidir ne bir şeydir hani ona yönelik bir ders hiçbir zaman almayız ya. İyi insan ol, iyilik yap, derslerine çalış, zamanında okulda ol, bunları zamanında teslim et. Ama gerçek hayatta öyle bir şey yok. Bunun yanında hani geleceğini planla, ekonomini ona göre ayarla, işte paranı elde tutma, para değerlendirme. Mesela şu an çoğu meslektaşımızda şeyi görüyoruz. Aldığı para yani sonuçta kendine ait ofisi olanlarda gördüğüm.
Ki bunlardan biri de sensin.
Evet yani gördüğüm ama ben o kadar para kazanmıyorum şu etapta. Onu da söyleyeyim. Yani belli dönemlerde iş yapabildiğin için yani belli bir dönem işim var. O bitiyor ve sürekli yani sen iş aldıkça kendi sağlayabiliyorsun ya da piyasada o dönem iş bulamıyorsan 2 ay mesela boşta kalıyorsun. Ama bir dönem çok yoğunluk oluyor. Hiçbir şekilde başka şeylere zaman ayıramıyorken yine boşlukta kaldığın dönem oluyor. Bu sefer para değerlendirme konusu geliyor. Çoğu Bitcoin uzmanı oldu. Yani ben toptan paramı alayım. 2 ay o şekilde idare edeyim. Sonra kendime bir rahatlık, bir konfor alanı sağlayıp orada yeni işleri kabul edeyim diyenler de oluyor.
Ama o ülkenin genel politikasından kaynaklanıyor. Sadece mimarlık
şu an herkes gerçi Bitcoin uzmanı oldu.
Bizim bildiğin doktor da var abi bu işlerle kafayı yoran. Psikologlar var ya. Evet, yani ciddi derecede vaktinin büyük bir çoğunluğunu bu tarz olaylara harcayıp tabii ki bu da ülkenin getirdiği ekonomik portföyden kaynaklanıyor.
Ya da kendi kesinlikle çevremizde öyle gördüğümüz insanlar var. Mesela üniversiteyi 8 yılda bitirmiş. Ama mesela o 8 yılın 4 yılı başka bir ofiste çalışmış. Sonradan üniversiteyi okulunu bitirmiş. Ama sektörde son derece müthiş işler yapıyor. Ama okuldaki hocası nasıl olsan dersin ki işte bir tane eskiz bile çizemezdi. Bir paftasını yamuk yumuk verildi. Ama belki o insan şu an en düzgün işi yapan adamlardan birine dönüştü. Yani bu da farklılık gösteriyor. Yani ki insanın hani o üniversiteye girişi, çıkışı, ondan sonraki hayatı biraz da kendisi belirliyor. Yani kendini nerede geliştirmek istediğine bağlı gibi duruyor.
Kesinlikle öyle. Hep etkileşimli konular bunlar o yüzden.
Şimdi bunları da genç meslektaşlarımıza yönelik.
Ya o yüzden hani ben ilk derste hani, bu dersi yapamıyorum. Teknik resimde S harfini işte doğru çizemiyorum falan diye üzülmesinler.
Algılansın. Hani umutlarını kaybetmesinler hiçbir zaman. Yani bizlerin de bize yaşadığı tecrübelere dayanarak söylüyoruz bunu. Çok çok iyi notlara sahip, çok çok iyi çizim kalitesini yüksek olan arkadaşlarımız mimarlık mesleğinde bazıları senin de söylediğin gibi, Cem'in de söylediği gibi az önce mesleğini icra etmiyorlar. Bazıları yine gerçekten kaliteli işler yapıyor, onları da takip
bazıları
ediyoruz.
Resmen bu piyasa koşullarına doğmuş gibi bir anda saldırıyor çok, bütün işlere ve her ama, şeyin üstesinden gelebilen bir insana bürünüyor.
Hiç bu işlerden anlamayacak arkadaşlarımız dediğimiz arkadaşlarımızı da çok ciddi kariyer sahibi olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Onun için umudu kaybetmemek lazım hiçbir zaman. Bir işe inandığınızda, bir yolda girdiğinizde her meslek için geçerli o. O işi ne kadar doğru, ne kadar iyi niyetli, ne kadar daha iyisini yapabilmeye yönelik kendinizi geliştirmeye yönelik adımlarda atmanızda ve onlara arkasında durmanızda ve o ufka doğru emin adımlarla gitmenizde fayda var.
Bir de bir soru sorayım. Mesela belli tecrübelerde edindik. En önemli şey bilgisayar programı kullanmaktan bilmem neden işte şey değil de bir işi alabilmek, iki network.
Evet.
Yani ben artık bunların en tepede olduğuna inanıyorum. Ondan sonrakiler nasıl olsa bir şekilde halloluyor şeklinde çözülüyor. Ruh gördüm.
Aslında
ona inandım.
Bu iş yaşantısında da geliştirmeye çalıştığımız biraz zamana da ihtiyaç duyulan şey de network. İnsanlarla tanışabilmek. Daha sonrasında kendi işini kurduğunda iş alabilmek. O yüzden çok önemli konular.
Yoksa artık her şeyin bir çözüm var. Yani yetişemediğin yerde işi taşer edebileceğin mimar bulabiliyorsun. Piyasada çok şükür 80 bin kadar mimar varız. Hani bir işi oraya hallettirebilme. Ama önemli olan gerçekten iş ve network. Network ağının çok kuvvetli olması lazım. O piyasada da o sektörü, piyasada da o güveni sağlayabilmen gerekiyor ilk etapta. Yani mezun olduktan sonra ilk insanın yapması gereken, hangi şirkette çalışırsa çalışsın direkt çevresindeki herkesle iyi bir etkileşim ağı yaratabilmek.
Doğru.
Tabii. Bunun da meyvelerini uzun zaman sonra geri dönüş olarak alıyorsun. Yani çevre, tabii o çevreyi de iyi kullanmak var. O çevre seni kötü duruma da düşürebilir. Şimdi her şeyi çevre derken. Ama işte o çevreyi kendinden emin bir şekilde kullanabilmek. Evet. Hani bazen diyoruz ya, bu işte toplumda yaşadığımız olaylara, işte mimarlık mesleğini ele aldığımızda, hani mimarlık bazen de geri durmaktır,
hayır demektir,
hayır projeyi demektir, kabul mimarlık etmektir, yapmamaktır. Bu çevre seni öyle bir noktaya
sizi
getirir ki
herhalde sıkı takip edenler bu sözünüzü
bilirler. Tabii tabii. Ya o söz bizim değil aslında. Evet. Hani Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Esin Köymen'in lafı ama bizler de programımızda sıklıkla
biz onu kendi mottomuz belirledik.
Mimarlık bazen de mimarlık yapmamaktır.
Hayır demektir. Çünkü hep böyle bazı projelere yönelik diyoruz ya, bu işte şehri katletti. Ya bu proje yapılır mı? İşte evet, topluma zarar verdi. Aynısı bak, ağaca zarar verdi.
Var.
Çevreye zarar verdi.
Güncel bir örnek mesela, hani biraz da renklendirelim programı. Mesela geçenlerde Cem Yılmaz Netflix dizisi için Emek Sineması'nın yıkılan yerinde bir lansman düzenledi. Gala gerçekleştirdi. Mesela bununla ilgili en çok tweetleri atan Yekta Kopan da orada sunuculuk yaptı. Mesela şimdi 2013'te orada atılan tweetler var. Emek işte haksızca yıkıldı.
Evet.
Neden yıkılıyor? İşte biz burada sesimizi çıkartacağız. Buranın yıkılmasını engelleyeceğiz. Ya da tekrar emek olarak açılmasını sağlayacağız diyen insanlar aynı gün orada hem dediğin gibi gala düzenlediler. Hem de sunuculuğunu mesela yaptı Yekta Kopan. Çok fazla ona eleştiri gelince yani, de özür dilerim, hata yaptım diye bir tweet attı. Mesela, ama şimdi mesela o iş yapıldı. Oradan gerekli belki ekonomik gelir de sağladı kendisine, özür diledi.
Net tavır koymak gerekti mi? Hani şunu şey yapmak istiyorum.
Bunun aynısı mimarlıkta da var o yüzden.
Tabii işte mimarlıkta da var. En önemli örneği şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ne yönelik tüm mimarların hemfikir olduğu, karşısında davalar açılan bir projeyi de İstanbul Taksim'deki AKM binası. Mesela şu an bitti, restorasyonu oldu. Şimdi davaları açılan bir projeye ya da şeye gidip o kültür merkezini ziyaret etmek ya da o kültür merkezindeki bir etkinliğe katılmak mimara nasıl bir sorumluluk yükler?
Ya da o etkinlik AKM'yi olduğu gibi çizmeyip de başka şekilde projelendirmek.
Şu an zaten öyle bir şey olmadı.
Yani şu an hem metrekaresi büyüdü hem bambaşka bir AKM var aslında.
Ömür boyu o mimar ya da eleştiren mimar, ya AKM yıkılmasın diyen bir kişi ömür boyu AKM'ye gitmemeli mi?
Ya da o projeyi dediğim gibi aslında uygun çizip çizmemeli.
Az önceki tartıştığımız noktaya geliyoruz. İşte şimdi burada emek sineması yıkılmasın, emek sineması yaşatılsın diyorsun ama bir şekilde gitti.
Yıkıldı, orada da etkinlik oluyor. Yani, sen de düzenliyorsun.
Herhangi bir yapılmış bir mimari projenin öncesinde karşı durulup da sonrasında ortaya çıktıktan sonra mahalli kullanmama noktası bence etik kapsamına girmiyor. Şundan dolayı girmiyor. Çünkü ortaya çıkmış, bitmiş ve artık orada uygulanmış, içinde yaşanılan bir mekan var. Bunun yapılış tarzına veya işleyişine tepki göstermek o anın gerektirdiği bir şey. Daha sonrasında orada bir konser etkinliğine gitmek de o anın gerektirdiği bir şey. Bilmiyorum anlatabildim mi ama yani mesleki etik aslına bakarsanız benim hep daha okul yıllarından itibaren aklımı kurcalayan bir şey. Çünkü bizi dinleyen mimarlık tercih edecek veya öğrenci olan arkadaşlarımız varsa tavsiye ederim. Belki okumuşlardır da birçoğu. Ayn Rand'ın Fountainhead diye bir kitabı var.
Evet, bunu, filmi de vardı.
Film, evet, 1942 yapımıydı galiba. Filmini de izleyebilir ama tabii ki kitabın zenginliği çok daha başka olacaktır.
Şu an ama ilk film izlenir diye düşünüyorum. Şu anki trendlerde.
Bir baksınlar
kitabı
bakalım.
Kitabı çünkü çok uzun.
Kitabı ama yani büyük bir heyecanla takip edebilirsiniz.
Ama hakikaten çok keyifli, heyecanlı bütün mimarlık öğrencilerin hatta mimarların
benim mimari yaklaşımımı direkt olarak etki etmiş bir kitap bu. Orada da idealist bir mimar baş kahramandır. Yeri gelir iş almaz, iş alır patronlara kendi istediği tasarımı yapmaya çalışır ve orada da bir söz vardı. Ben mimarlığı müşteriler için yapmam, çizim yapabilmek için yaparım. Yani aslında kendi mimari duygusunu tatmin etmek için iş yapıyor. Ve aslında hani bu karakterin de Ayn Rand'ın yakın arkadaşı olduğu bilinir, söylenir. Frank Lloyd Wright'ın evet, hayatından esinlenip bu karakteri kaleme aldığı söyleniyor ama haliyle idealist duruş size birçok noktada çok götürüsü olan, sizi yeri geldiğinde aç bırakan, yeri geldiğinde çok büyük zorluklarla yüzleşmeniz gereken durumlara gebe bırakabiliyor. Bunu tercih etmek bir hayata duruş şekli. Çok kolay bir şey değil. Yani aynı şeyi ben de yaşadım. Bu az önce müteahhit daha başında işte girişini yaptığımız, çalıştığım ofiste aslında Ağoğlu'nun yaptığı işleri onaylamayıp çok kez karşı durmuş şekilde fikrimi beyan etmişken dolaylı yoldan benim çalıştığım ofis onun işini yapıyordu. Ben Ataşehir Finans Merkezi'nin projesinde 3. bölgesi yaklaşık 54 bin metrekare gibi bir inşaat alanı vardı. 1,5 sene o projeye çalıştım ve sayısız mesai yaptım. Kim için? Üst ölçekte. Ağoğlu için. Yani hani şimdi bu kadar karşı gelmişken
ya da Ataşehir'e belki uzun zamanda evet yani çok da zarar verebilecek bir proje orada yaratacağı
popülasyon. Şimdi burada idealist duyguyla, demin örneklediğim duyguyla hareket etsem ben bunu yapmıyorum. Yapmıyor musun? İyi. Güle başkası güle. Gelsin. Şimdi bu noktada kararsız kalabiliyorsunuz. İşte bu duruş sizin hayatınız boyunca tercih edebileceğiniz bir duruş olabilir. Ama çok gerçekçi olmuyor. Bir de şöyle bir nokta var. Yani ben bunu şu anda çalıştığım ofiste 7. yılım. Ve devlet, hani İSKİ'ye çalıştığımız birkaç proje oldu. Şimdi genelde bakın işte TOKİ'nin projelerine bakın. Bursa'da aynı, Mardin'de aynı, her yerde aynı. Basma kalıp projeler. Aynı fikir İSKİ'nin projelerinde de vardı. Yani İSKİ genel müdürlüklerine bakın. Aynı tip binalar. Bu dengeyi nasıl kırabiliriz, nasıl farklı bir şey yapabiliriz'in derdine düşmüştük. Çok fazla prosedür var, yani çok fazla yönetmelik var. Size orada 5 metre yaptığınız konsola hemen karşı gelip, yalnız bakın yönetmelikte 1,5 metre yapabiliyorsunuz gibi uyarılar oluyor. Ve elinizi kolunuzu bağlamaya başlıyorlar. Öyle bir noktada onlarla da savaşma uğruna birçok düşünceye girip şunu düşündük. Ya biz nitelikli bir şey yapalım. Artık bu emsal olsun. Bakın böyle bir şey yapılabiliyor. İşte devlet eliyle, işte İSKİ'nin şu binasına bakın ya. Niye hep aynı basma kalıp proje olsun ki? Algısını yaratabilmek bile çok değerli. O yüzden bu destur, yani bu düşünceyi, bu işleyişi birçok şey için uygulamak lazım. Yani karşı aynı fikirde olmadığınız birine ürettiğiniz herhangi bir proje aslında sizin çok da tasvip etmediğiniz o sistemin içinde parlamaya başlayabilir ve artık düzeni değiştirebilir. O yüzden daha kapsayıcı olmak çok değerli.
O zaman küçük bir ara verelim. Soluklanalım, sonrasında bu sohbetimize devam edelim Mimar Deniz Özcan'la birlikte. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Büroda istişarenin bu bölümkü konuğu sevgili dostumuz Mimar Deniz Özcan. Deniz'le programımızın ikinci bölümünde de biraz şeyi konuşalım istiyorum. Hep ilk bölümde hayal gücünden bahsettik, işte yapmamız gerektiğinden, mimarlığın yapılması gerektiğinden, yapılmaması gerektiği hususlardan bahsettik. Ve bir işte hayal gücünü ne kadar yansıtabileceğimizi konuştuk. Günümüz koşullarında hayal ettiğin binaları ya da hayal ettiğin kafandaki tasarımı gerçek hayata yansıtmak ya da o binayı inşa etmek konusunda bir yüzdelik dilim versen, bunların arasında işte imar yönetmeliğini katsan, işte patronaj kısmını katsan, müteahhiti katsan,
olan etkileşim,
malik kısmını katsan, ortaya ne çıkıyor?
%1
Çok çok düşük.
O kadar değil.
Hayda. Tabii gerçekten ki o kadar değil ama. Yani sizin ilk elinizde böyle çizdiğiniz, eskiz yapmaya başladığınız o hayaller çok da ete kemiğe bürünemiyor ne yazık ki.
Mesela bu aslında o zaman hayal gücümüzü yansıtma konusunda ya da kafandaki mimarlığı yansıtma konusunda bir ciddi bir dezavantaj. Hani ya %1 çok düşük bir oran, evet. Değil mi?
Ya çok star bir mimar olacaksınız yaptığınız bütün projelerde şu böyle olacak, bu böyle olacak, hiçbir şekilde dokunamazsınız diyebilecek kadar star bir mimar olacaksınız ve uygulanacak. Ama star
mimarların da bürokrasi önünde ne kadar çaresiz kaldıklarını da gördük uygulanan bazı projelerde.
Öyle örnekler de var.
Ki az önce AKM'yi falan konuştuk yani. Şeyin net örneği o.
Ama yani demin de dedim ya, mesela o İSKİ'ye yaptığımız proje özelinde bir konsol vardı. 1,5 metreden fazla yapamazsın diye yönetmelikle karşımıza çıkınca, sonuçta sen orada bir fikir koymuşsun. O fikri destekleyecek şekilde oradaki konsolun sebebini anlatacak kadar ortaya bir fikir koymuşsun. Bir anda onu yapamazsın dediklerinde bu bir şevk kaybı da yaratabiliyor. Haliyle...
Ama bunda da şöyle bir şey var. Bunun sorununu nasıl çözeceğiz? Birazcık da onu tartışalım o zaman. Mesela bu yönetmelik tanımlarını şimdi yapamazsın diyerek topu bürokratik tarafa atmış oluyoruz böylelikle. Şimdi atıyorum, bu durumlar birazcık daha toleranslı olsa, serbest olsa, idarenin yetkisinde olsa, bunun denetimi nasıl sağlanacak?
Yani kurallar olmadan biz futbolu nasıl oynayacağız diye.
onu anlatmaya çalışıyorum. Yani
bu bir organizasyon işi aslında, değil mi? Yani
tabii birlikte ele alınması gereken disiplinler.
Tek kişinin yapması da yetmiyor. Ama toplu bak, hareket gerekiyor.
Eski örnekler falan bu. Eski arkivin şeylerinde de var mesela. 1950'de projelendirilmiş bir bina projesi. Hı hı. 1970'lerde yapılmış ve o zamanki mimarın da sorumlulukları. O zaman mezun olan mimarlara mimar mühendis falan denen dönemlerden bahsediyorum yani, evet, 50'li 60'lı evet. yıllar. Hatta daha da 90'lara kadar belki de. O dönemde çizdiği projeyi şantiyede de kendi başında durarak, yani en baştaki o ilk çizdiği aşamadan en sondaki artık o şantiyenin kapandığı döneme kadar mimarın başında durduğu bir süreç var. Ve çok az dışarıdan buna katılan bir etmen var. Yani mimar parasını alıyor, benden işverenin bu talebi var. Ben bu talep doğrultusunda bu çizimleri hazırladım ve o zaman da hani kendi eliyle çizdiğim haftalardan bahsediyoruz. Şimdi hı hı. sizlerin büyük ofislerde teslim ettiğiniz gibi böyle 200-300 metrelik haftalar yok. Ya da detay haftaları diye söylediğimiz işte hani ıslak hacim, işte mutfak binden ne, mobilya. Hı hı. Gayet temiz yani, plan, kesit, görünüş, elle çizilmiş bir perspektif. Ve bu projenin mimarın da şantiyesinin başında durduğu bir süreç. Hı-hı. Ve yerinde alınan kararlar, o an hemen o an işte şantiyede verilen kararlarla dışarıdan çok az disiplinin dahil olduğu bir yönetim süreci var aslında. Tamamen neredeyse kontrol mimarın elinde. Hı-hı. Ve hatta o dönemki mimarların bu mühendislik aşamalarına daha da hakim olduğu söyleniyor aldıkları eğitimden dolayı. Hani statik bilgileri çok çok az başvurdukları disiplin var. Ama şu an hı-hı. mesela yönetim ofisleri var, sadece şantiyelerin yönetimi için dışarıda hazır bekleyen ofisler var. Bunun keşifçisi var.
Tabii, proje yönetimi ayrı. Ofisleri var.
Yani mimarın uğraştığı sorumluluk hem artıyor hı hı. hem de daha da kısıtlanıyormuş gibi oluyor ve daha çok dışa bağımlı bir süreç gibi geçiriyorlar bunu.
Bayağı böyle eli kolu bağlanan bir senaryo çıkıyor.
Hani ben bunu yaptım, bu şekilde uygulanacak değil de ben bunu yaptım, çeşitli istişarelerde bulunduk, şu disiplin bunu söyledi, bu disiplin bunu söyledi, hı hı. işverenin talebi bu, idare bana bu yönde bilgi veriyor, biz bunu buraya mı evreltelim diye hı hı. bambaşka bir süreç aslında dönüşmüş durumda. Yani ilk o mimarın eski yıllarda 90 öncesi ya da 80 öncesi çağlarda ben bunu çizdim onaylatıyorumdan şu an çok fazla onay merceğine bizim gidip bizzat uğraşmamız gereken bir sürece geçti gibi gözüküyor.
Öyle. Bence bu durumun da karşılığı hep insanlar sorgularlar ya, yani İstanbul'a bakın işte bu çarpık kentleşme neden? Hiç mi mimar yok? İşte hiç mi bilim adamı yok da bu kadar çarpık yaşıyoruz? Sorusunun cevabı aslında hı hı. tasarım, nitelikli tasarım, nitelikli yaşam aslında zaman isteyen bir şey. Ama hiçbir şekilde bu projelerin sürecinde işveren olsun, bütün bürokratik aşamalar olsun, hiçbirinde insanların zamanı olmadığı için
ya da zamanı tahammülü olmadığı için
ya da tahammülü olmadığı için bunun sosyolojik bir sürü başlığı var, ekonomisi var, psikolojisi var, bir sürü başlığı var. Ne yazık ki zaman isteyen bir şey. Bizde de o zaman tanınmadığı için senin bahsetmiş olduğun koordinasyon da noksan hı-hı. işliyor. Yani mimarlık mesela bir tasarım gerektiriyorsa aslında mühendislik de tasarım gerektiriyor.
Evet.
Yani sizin herhangi bir projede, çok basit bir örnek vereyim, bir ofis projesi olsun. O yapıya, tasarladığınız yeni nitelikli olabilecek yapıya nitelikli mekanik elektrik çözümler bulacaksınız ki o verimli bir bina olsun, sürdürülebilir olsun. Aslında karşılıklı bu grupların koordinasyonundan kasıt birlikte o projenin başına oturup istişare ederek projeyi tasarlayarak çıkartabilmesi.
Ama şu an artık kimse birbirini neredeyse görmeden bile sadece mailleşme üzerinden tanıdığı isimlerle bile halinden projeler var.
Bunu tartışacaksın da mı zamanım var? Tasarlayacaksın da mı zamanım var? Koordinasyonu yapacaksın da mı zamanım var? Yok. Mevcut sıkışmış, o ziplenmiş bütün çerçevede bütün bu proje süreçleri işliyor. Artık insanların da buna tahammülü olmadığı için kimi tabii ki ego sebepleriyle, kimisi bunlarla uğraşmak istemediği için ortaya böyle bir çarpık kentleşme çıktığını düşünüyorum ben.
Ve yani benim de mesela bu süre konusunda dediğin, kendi gözlemlerimle, kendi içinde bulunduğum bir iş vardı. Bir de her iş şeye gelir ya, mesela bir ayda bizim bunu bitirmemiz lazım. İşveren de öyle yapar, sizi de o yönde motive eder. Bir ay süre verdiler çocuklar, hepimiz bir toplanalım, bir araya gelelim, bakalım neler yapabiliyoruz diye. Sonradan uzun vadede bir bakıyorsun, bizim atıyorum ta Ekim ayında belki bitirdiğimiz proje halen de şu an günümüze kadar devam ediyor. Revizyonlar geliyor üst üste, işte bunları bu süreçte çözelim.
Belki aslında biz zamanında, ilk başta konuşsak, evet, zamanında o süre tanınsa ve bütün bunlar değerlendirip
daha nitelikli tasarımlar çıkacak,
ortaya çıksa o revizyona ihtiyaç olmayacak.
Yani en son çünkü revizyon talebi geliyor, bakıyorsun o projeyi sen Şubat ayında göndermişsin ya da Ocak ayında. Şu an bakıyorsun Mayıs ayındasın ama hala 4 ay önce senin oraya teslim ettiğin bir nebze de onaylanmış olan proje tekrar önüne sunulup ya buraları bir de değiştirsek mi diye başına geliyor. Evet. Ama artık unutulmuş yani, kimse seni o projeyle ilgili aramamış, sormamış. Ama 3 aydan sonra tekrar gelip ya biz buraya yeniden bir başlayabilir miyiz diye yani, uzun vadede bakıyorsun 6 ay geçmiş kadar, ama hiçbir ilerleme olmuyor.
O kadar çok başlık var ki, yani işveren, müteahhit, yani yüklenici, ondan sonra tasarımı yapan ekip, tasarımı yapan ekibin alt başlıkları, yani bütün bunların doğru işlemesini düşünün.
Ya da sözleşmeli mi çalışıyorsun?
Ancak o zaman düzenli bir sistem gelecek, ama yani bir çatlak olsa bile oradan su akıyor gidiyor.
Ya da işe başlamadan mesela birisine sözleşme önerdiğinde ya hiç mi birbirimize güvenimiz yok, bunca yıldır birlikte çalışmışız, hepsinin üstesinden geliriz dediğin, evet, işler daha da çok uzadığını artık ben şahitlik getirdim ki artık, tabii, gerçekten bir sözleşme metni, onun yapılmadığında karşı tarafa işte vereceğin işte cezai müeddesi neyse, ya yani onların bile artık konuşulması lazım ki daha da o insana bir şey veriyor, kısıtlama zaman ve belki daha da nitelikli projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Tabii. Çünkü artık her şey kağıt üzerinde, yani sen bir yemeği hiç bilmeden yapmak var, bir reçeteye bağlı kalıp şuna bu kadar maydanoz koyacağım, bu kadar sıvı yağ koyacağım deyip de başlama süreci apayrıdır. Onu bilirsin yani, ne kadar zaman alacak, hangi malzemeleri kullanacağım, tabii hangi ki, ekipman hangi ki, süreçten geçecek. Böyle olunca hani biz bir başlayalım bakalım, kervan yolda düzülür tarzı.
Tam bu dediğine örnek, ben de mesleki deneyimimden bir şey örnekleyeyim. 2019'un başlarında başlayan bir Kıbrıs'ta, Lefkoşa'da bir bankanın genel, evet, genel merkezi. Yok, reklam yapmayalım. Genel merkezi projesi o kadar sündü ki, yani şu anda hala bitmedi. Çünkü bize başında işveren dedi ki şu kadar sürede, sallıyorum şu anda 2 ayda projeyi lütfen teslim edin, çizin, bitirin. Ama bakın 2 ay yetmez. Şunları da düşünmek lazım. Koordinasyonu var, o su var, bu su var. At başlıklarından da bahsedip. Ya siz bir halledin de hani başında, senin demin dediğin gibi hani kervanı yolda düzme meselesi. Sonra hani bakarız, gereklilikleri yaparız. Ama öyle değil işte. Öyle de olmadı zaten. Başında o sıkıştırmış programda teslim ettiğimiz şey eksikliklerle teslim edilmiş oldu ve sonra onlar hep üretilmesi için ekstra zamana ihtiyaç duyulan ya da işte koordinasyon olmadığı için sarpa saran bir hale büründü ve yılan hikayesine döndü iş. Hala da bitmedi. 2019'da başlayan şey şu an 2022'nin yazı yani.
Maliyet de artıyor bu tarz.
Artıyor. Yani. Çok büyük yük getiriyor ama garip bir şekilde, yani deneyimlisin mesela, sen bunu bilerek söylüyorsun başında, diyorsun ki bana zaman ver, tasarım her şeyi yapalım bitsin, tertemiz, sen bunu yap.
Paket olarak teslim edeyim ben sana, ondan sonraki süreç sende.
Ama işte o işleyişte artık yatırım kararı mı, ülkelerin durumu mu, bir şekilde işveren de kendi açısından bambaşka bir şey düşünüyor. Ve bunu göz alıyor. Tabii ki hani olmayabilirdi, hızlı da ilerleyebilirdi süreç, ama genel haliyle koordinasyon olmadan, tasarım için zaman verilmeden bütün işler sarpa sarıyor.
Sonuç olarak baktığımızda çıkardığımız tahlil, bu işlerde az önceki saydığımız disiplinlere ek olarak en büyük kıstasın zaman olduğu da ortaya çıkmış oluyor.
Yani mimara bir zaman tanınması, istenilenlerin net bir şekilde talep edilmesi.
Tasarımcı zaman ve planlama. Hani zamandan kastım şey, planlamanın zamanı. Yani neyin ne şekilde yapılacağına dair, işte projenin tasarlanma sürecinin bile ayrı planlanacağı.
Tabii.
Çünkü işte bir ayda bir proje isteniyor ki devasal metrekare boyutlarına ulaşan projeler için. Ve maliyeti düşünüyorsun. Şimdi devasal metrekarenin inşaat maliyetinin %10'unu bulmayan şekilde proje maliyetlerini fiyatlandırma yapıyorsun. Ve zaman ve baskı sonucu kısa sürede oluşturduğun o proje üzerinden revizyonlarla revizyona proje parası vermiyorsun ama maliyete, şimdi inşaattaki maliyetine, inşaattaki revizyonuna dünyalar harcıyorsun. Aslarından daha fazla paraya neden oluyor.
İşte ucuz etin yahnesi pahalı olur derler ya.
O da bir büyük bir done. Onun için buradan hani evini yeni verecek insanlara da bir çağrıda bulunalım. Ya da yeni bir mimarda görüşenler varsa şu ara.
İşverenlere mi sesleniyorsun şu an?
Topluma sesleniyorum.
Hoş artık. Çünkü kaldı mı ya eski bina? Her şeyi yenilediler.
Sadece abi. Şu an program tabii ki stüdyomuz Caddebostan'da tabii, olduğu için Caddebostan üzerinden yorum yapıyor Deniz ama.
Ama hala var.
Tabii. Kadıköy'de dahi var.
Tabii. Ben de tamamen.
Yani bu çağrımız da sadece mülk sahiplerine değil, müteahhitlere, topluma dediğim ondan, müteahhitlere, diğer disiplinlere, işte maliklere, bürokrasiye, hepsinin bir bu zaman kavramını gözden geçirerek bir plan program çerçevesinde projelendirmesindeki faydanın olumlu olduğunu çok net görebiliyoruz yaşadığımız örneklerde de diyerek toparlayalım. Çok uzun bir cümle kurdum galiba. Umarım anlaşılmıştır. Yavaş yavaş kapatalım mı? Ne dersiniz? Programımızın sonuna geldik.
Gayet keyifliydi sizlerle birlikte olmak.
Bizlerle de aynı keyif uzun zamandan sonra. Deniz'i tekrar programımızda ağırladık. Her yıl olduğu gibi mutlaka her dönem bir Deniz sağ olsun geliyor. Konuk oluyor stüdyomuza. Stüdyomuza gelmese de Arnavutköy'deki ofisinde bizlere böyle kulak misafiri oluyor diyelim.
Evet, doğru. Bu arada mimarlığı düşünen arkadaşlarımız varsa, herhangi bir soruları varsa sizlere ulaşsınlar. Onlara da cevap her türlü keyifle veririz.
Evet, zaten Instagram üzerinden DM'ler geliyor arada. Evet. Hani şu konukla şunu konuşmuştunuz, işte orada staj yapma imkanımız olabilir mi? Ya da hani çok ilgimizi çekti konuştuğunuz konu, bunlara da yer verebilir misiniz diye. Her türlü soruyu bize Instagram hesaplarımızdan ulaşabilirler.
Diyelim ve...
Kapımız açık.
Herkes açık diyor. Haftaya bir başka konu ve konukla görüşmek dileğiyle diyoruz efendim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.